Ayrım 27, sayfa 262. Nida. Sabah uyandıklarında İra, Nida'yı yer minderinde bir kedi gibi kıvrılmış uyurken gördü. Onu uyandırmamak için sessizce kalkıp yatakları ve yorganları topladı. Kapı çalındı. Gelen Elif'ti. "Nida, Nida!" diye seslendi kapının arkasından. İra, "Uyuyor," dedi. Elif kapıyı aralayarak, "Babam çabuk uyanıp sarnıca insin diyor. Ne olur İra, uyandır onu hemen," dedi. İra bunun bir tedbir olduğunu anlayınca hemen gidip Nida'yı uyandırmaya çalıştı. "Nida, hadi uyan, sarnıca inecekmişsin," diye seslendi. Nida irkilerek uyandı. Önce nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Karşısında İra'yı görünce gülümsedi. "Hayırlı sabahlar," dedi Türkçe. Emine Hanım hariç herkes Göremelilerle Rumca konuşuyordu oysa. İra gülümsedi. "Hayırlı sabahlar," diye karşılık verdi İra'da. Sonra Rumca'ya geçtiler. İra, "Baban hemen sarnıca inmeni söylemiş," dedi. Nida, "Hey, çok geç olmuş," diyerek yataktan fırladı. Kızın korkusunu ta iliklerinde hissetti İra. Derken aklına bir fikir geldi. "Bak ne diyeceğim. Ola ki şu an kapıdan askerler girerse sen benim kağıdımı gösterirsin. Olmaz mı?" Nida, "Peki sen ne yapacaksın?" diye sordu. "Ben de annemin kağıdını gösteririm. Sarınıp sarmalanırım, merak etme." Nida, "Bunu babamlara da söylesene ama ben şimdilik yine de sarnıca ineyim," dedi heyecanla. Sonra da arkasına bakmadan odadan çıktı. İra salona geçtiğinde herkes oradaydı. Hasan da o gün işe gitmemişti. Demirci dükkanını elinden alıp Trabzon'dan gelen bir Türk'e verdiklerinden işsiz güçsüz kalmıştı. İra da sessizce yer sofrasına ilişti. Kafa kağıdı ile ilgili düşüncesini önce Niko'ya açmak istiyordu. Kahvaltıdan sonra Niko'yu bir köşeye çekip, "Niko, bu insancıklara yardımcı olmamız lazım. Bunlar da bizim gibi kurban, siyasetçilerin kurbanı," dedi. Niko, onun kendi kavramlarıyla konuştuğunu duyunca gülümsedi. İra, ciddiyetini bozmadan devam etti. "Nida'ya sabah bir teklifte bulundum. Eğer askerler gelirse ona kendi kağıdımı vereceğim. Ben de bir koca karı gibi sarınıp sarmalanıp annemin kağıdını göstereceğim," dedi. Niko bir an düşündü. "Olabilir ama bence küçük bir değişiklik yapalım. Eleni'nin kağıdını tümden kıza verelim gitsin. O sarınıp bürünüp annen olsun, sen olarak kal. Ha, ne dersin?" Bu İra'nın aklına da yattı. Sonra salona dönüp düşüncelerini Abdullah Efendi'ye açıkladılar. Abdullah Efendi de karısı da çok duygulandı, sarılıp ağlaştılar. Emine Hanım, "Ben onu öyle bir katlaştırırım ki, aha babası bilem tanımaz onu be," dedi. Bütün ev ahalisi heyecanlandı. Abdullah Efendi gidip sarnıçtan kızını getirdi. Emine Hanım kızının saçını, kaşını, kirpiğini önce kınaladı, sonra unla ovdu. Nida'nın saçı kınaları açılmış beyazımsı bir hal aldı. Abdullah Efendi'nin eski gözlüğünü de kızına takıverdi. Kendi mantosunu giydirdi. Nida bir anda 20-30 yaş yaşlandı. İra'nın ona uzattığı kimliği bir süre elinde sıkı sıkı tuttuktan sonra göğsüne koyup orada sakladı. Evde ve bahçede rahatça dolaşma özgürlüğü kazanan Nida, korkusu depreştiğinde sarnıca inmekten kendini alamıyordu. İra da birkaç kez onunla sarnıca inip uzun uzun sohbet etti. İra bu sohbetlerinden birinde ona enisten söz etmek istedi. Dilinin ucuna kadar geldi. Ama sonra hayatından sonsuza kadar çıkarttığı birinden söz etmenin hiçbir faydası olmayacağını düşünerek caydı. Ama Nida ona Ali'den, hoşlandığı gençten söz etti. Babasının dükkanında bir süre çalıştıktan sonra kendi dükkanını açan Ali'den. Daha sonra sadece tesadüfen ya da bayramlarda karşılaşmışlardı. Ama yaşadıkları bu son felaket herkesi bir tarafa savurmuştu. Nida, onun Anadolu'ya gönderilip gönderilmediğini bile öğrenememişti. Babasına sormaya da utanıyordu. Sırrını İra'ya anlattıktan sonra gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Bir süre sessizleştikten sonra usul usul bir Rumeli türküsü tutturdu. Alişimin kaşları kara aman, sen açtın sineme yare. Bulamadım derdime çare aman, görmedim hiç ah civan, Alişimi Tuna boyunda. Evleri var hane hane aman, benleri var tane tane, saramadım kane kane aman, Görmedim hiç ah civan, alişimi Tuna boyunda. Evleri var yol başında aman, benleri var sol kaşında. Saramadım genç yaşımda aman, görmedim hiç ah civan, alişimi Tuna boyunda. Dipnot, derleyen Kemal Altınkaya. Nida'nın fısıltıyla başladığı şarkı yavaş yavaş boş sarnışta yankılanıyor ve İra'nın ruhuna işliyordu. İra, Nida'nın güzel sesi karşısında adeta büyülenmişti. Nida şarkısını bitirince İra, ''Ne kadar güzel sesin var kardeşim, Allah bu sesi hiç susturmasın.'' dedi. Nida, ''Ah ablacığım.'' dedi Türkçe, sonra Rumca devam etti. ''Bilsen, düğünlerde falan bir söylerdim ki deme gitsin, ama hepsi geride kaldı. En çok da zaten bülbül gibi şakırdığım zamanları özlüyorum bugünlerde. Küçük bir çocuk gibi ayağa kalktı. Hadi yukarı çıkalım.'' deyip kuyuya konan tahta merdiveni bir kedi çevikliğiyle tırmandı. İra belki de şarkı söylemesinin onu böyle neşelendirmiş olabileceğini düşündü. Nida'nın neşesi ve hafifliği ona da bulaştı. O da gülümseyerek Nida'yı takip etti. Sokak. Can sıkıntısından patladığını söyleyen Agnes, ara sıra İra ile Nida'nın sohbetlerine katılıyor ama bir süre sonra sohbetin kendisini pek açmadığını söyleyerek gidip Cumba'daki küçük sedire oturuyor, sokağı izliyordu. Bu arada Ledon, gemide tanıştığı arkadaşlarını bulmuştu. Zamanının çoğunu onlarla geçiriyor ve içinde Türklerin olduğu bir evde yaşayamayacağını öne sürerek diğerlerinin yanına neredeyse hiç uğramıyordu. Camın önünden ayrılmayan Agnes ise ikide bir ''Bu Ledon da niye gelmiyor ki?'' diyerek gözü yolda onu bekliyordu. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlayan, sağı solu kolaçan eden Niko da kendilerine verilen dükkanla pastaneye bakmaya gitmişti. Eve döndüğünde iki dükkanın da talan edildiğini, cam çerçeve ne varsa indirilmiş olduğunu söyledi. İra ile baş başa konuştuktan sonra dükkanı Ledon'un, pastaneyi de Niko'nun işletmesine karar verdiler. Niko, kadınlara ertesi sabah hep birlikte dışarı çıkacaklarını müjdeledi. Hem dükkanı hem de pastaneyi temizleyeceklerdi. Nida da onlarla birlikte gitmek istedi ama Niko bunun onun açısından tehlikeli olacağını öne sürerek reddetti. Abdullah Efendi de Niko'ya arka çıkınca Nida boynunu büküp evde kaldı. Abdullah Efendi ve büyük oğlu Hasan, dükkanlara bakmak için dışarı çıkan Niko'ya eşlik ederek ona çevreyi tanıtmıştı. Abdullah Efendi bugün de onları yalnız bırakmak istemedi. Niko memnuniyetle kabul etti. Sokağa çıktıkları o sabah, İra ve Filipya ürkek, Agnes ise oldukça neşeliydi. Daha önce hiç görmediği vitrinleri, binaları, eşyaları heyecanla ablasıyla Filipya'ya gösteriyor, oradan oraya koşuşturuyordu. İra ise yabancı bir ülkede kaybolmuş da yolunu bulmaya çalışıyormuş gibi hissediyordu kendini. Filipya'nın koluna sıkı sıkı girmiş, ürkek adamlarla bu yabancı şehre alışmaya çalışıyordu. Dükkana girdiklerinde ilk kez kendilerine ait bir yere gelmiş gibi hissettiler. Canla başla önce dükkanı sonra da 4-5 sokak arkadaki pastaneyi temizlediler. Niko, temizlik sırasında Ledo'nun Abdullah Efendi ve oğluyla konuşurken ağız burun yaptığını ve hatta sordukları soruya baştan sağma cevaplar verdiğini fark etti. Onu bir kenara çekip, ''Niye böyle davranıyorsun Ledon? Onlar gidene kadar bizim kardeşimiz, ailemiz.'' dedi. ''Üstüme gelme Niko, konuşmak içimden gelmiyor. Bu meseleyi daha sonra tartışırız.'' diye kestirip attırdı Ledon. Niko da meselenin üstüne gitmek istemedi ama Ledo'nun giderek kendilerinden uzaklaştığını ve değiştiğini üzüntüyle görüyordu. Ledon'la daha fazla ilgilenmesi gerektiğine karar vererek konuyu kapattı. İşler nihayet bitmişti. İki dükkanda mis gibi olmuştu. Niko kendi dükkanının adını Kapadokya koydu. Pastanenin adını ise Agnes ile İra'ya bıraktı. İra'nın aklına hiçbir isim gelmiyordu. Tanıdık isimler, kelimeler ve mekanlarla bir anda öylesine uzağına düşmüştü ki sanki hepsinin anlamı yitip gitmişti onun için. Agnes ise arka arkaya isimler sıralıyor ama ilk söylediğinden hemen vazgeçip başka bir isim buluyordu. Sonuçta Agnes'in sıraladığı isimlerden Hero, Filipya'nın da hoşuna gidince onu koymaya karar verdiler. Nida, "Niye Venüs'ün adını koymuyorsunuz?" diye sordu son anda. Bu fikir herkesin aklına yatmıştı. Neticede Hero'dan vazgeçip Venüs koydular pastanenin adını. Pastanenin ismine karar verdiklerinde parlayan gözlerinden herkes Nikon'un da Filipyan'ın da koyunlarının adı vesilesiyle umutlarıyla barıştığını anladı. Zira arka arkaya gelen felaketlerden sonra Venüs ve kuzucuklarını adeta kaderlerine terk etmiş, önüne gelenin ilgisine bırakmışlardı. Akşam eve yorgun ama mutlu dönmüşlerdi. Niko'ya tahsis edilen dükkanda ne iş yapılacağını konuştular bir süre. Eskiden kalaycı dükkanı olan bu küçük ama sevimli mekanda kuru yemiş, kahve ve şarap satmaya karar verdi Niko. Abdullah Efendi ve oğlu Hasan onlara önemli tavsiyelerde bulunuyor, Niko ise baba ile oğlun söylediklerini dikkatle dinliyor, bazı adresleri ve fiyatları da not alıyordu. Daha sonraki günlerde de Abdullah Efendi ile oğlu Hasan, Niko'nun sağı solu öğrenmesi, nerede neyi en ucuza nasıl bulacağı konusunda onu yalnız bırakmayıp, işlerini yoluna koyması için canla başla yardımcı oldular. Niko da onların güvenlik işlerini üstlenmişti. Bir ihtiyaçları olduğu zaman onlara eşlik ediyordu. Bazen Filipya, bazen de Ira ve Agnes onlara eşlik ediyordu. İki aile, kurbanı oldukları mübadelenin onlarda bırakacağı tahribatı asgariye indirmek için birbirlerine kardeş gibi kenetlenmişlerdi. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya, yaşama karışmaya başlayan Ira, sadece ev işlerinin kendisine yetmeyeceğini anladı. Daha fazlasını yapmak istiyordu. Gönüllü bir hemşire, dini bütün bir rahibe gibi kendini insanlara adamak istiyordu. Niko'nun söylediklerinden etkileniyor, ufku açılıyor ama onun söyledikleri ruhundaki yardım etme ve dünyayı değiştirme arzusunu tam olarak karşılamıyordu. Ondan öğrendikleri, dünyada olup bitenleri anlamlandırmasını sağlıyordu ama bu bilgileri nasıl hayata geçirmesi gerektiğini kestiremiyordu. Sanki olup bitenler karşısında eli kolu bağlı oturuyordu. Bu da Ira'nın ruhundaki boşluğu her geçen gün büyütmekten başka bir işe yaramıyordu. Ira, insanlara nasıl ulaşırım diye kıvranırken, Agnes ise arkadaş edinip şehirdeki hayata katılma hesabı yapıyordu. En yakın komşudan başlayarak bütün sokakla tanışmıştı. Her gün birilerinin adını sayıp onlara gittiğini söyleyerek ortadan kayboluyor, sonra kendi yaşıtı kızlardan birkaçını arkasına takmış dönüyordu. Ira, Nida'nın güvenliğini tehlikeye atacağını düşündüğünden kızları sadece avluda ağırlamasına izin veriyor, Agnes'i misafirlerini yukarıya çıkartmaması için sıkı sıkı tembihliyordu. Agnes de Nida'yı ve Abdullah Efendi'nin ailesini sevip benimsediğinden, hanenin bu sırrını hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı gibi İra'nın koyduğu bu yasağa da gönüllü olarak itaat ediyordu. Niko ile Abdullah Efendi'nin oğlu Murat, bir haftalık koşuşturmacaya rağmen yeterince kuru yemiş, şarap ve kahve bulamayınca buğday, nohut, mercimek, un gibi ürünler aldılar ve ortaya karmakarışık bir şey çıktı. Ama kimse bundan şikayetçi değildi. Çünkü dükkana gelen mal ne olursa olsun bir saat içinde tükeniyordu. Giden mübadiller yolluk alıyor, Anadolu'dan gelenlerse aç bir ilaç geldikleri için var olan malları havada kapıyordu. Dükkana dört elle sarılan Ledon artık orada yatıp kalkmaya karar verdi. Zaten evden ilk çıkışından sonra bir daha dönmemiş ve arkadaşlarına takılır olmuştu. Onun serseriliğinden rahatsız olan Niko, kayınçosunu işe bağladığı için rahatlamış ve dükkanı ona teslim ettikten sonra pastane için kolları sıvamıştı. İra'nın annesiyle babasının ölümünün açtığı yaraları çalışarak kapamaya çalıştığını fark eden Niko, mümkün olduğu kadar onu da işin içine çekmeye çalışıyor, ona durmadan yeni görevler veriyordu. Selanik'teki pastaneleri dolaşarak pastane işinin nasıl döndüğünü öğrenmeye çalışan Niko, gördüklerinin aynısını yapmanın şimdilik zor olduğunu anlayınca kafasına göre bir pastane açmaya karar verdi. İra, Filipya, Elif, Emine ve Nida kolları sıvayarak hünerlerini ortaya döktü. Manavdan ne kadar üzüm ve limon varsa topladılar. Hepsini güzelce limonata ve şıra yaptılar. Venüs'ün sütüyle de sütlaçlar yapıldı. Yine evde su börekleri, simitler, keteler, paskalya çörekleri, sakızlı çörekler yaptılar. Sonra hepsini pastanenin vitrinine koydular. Zaten mahalle yavaş yavaş Anadolu'dan gelen mübadillerle dolduğundan, Niko'nun pastanesinin malları memleket yiyecek içeceği diye yok satıyordu. Yavaş yavaş para kazanmaya başlayınca ev sahibi ve misafir mertebeleri de değişmeye başladı. Abdullah Efendi hala cebindeki altınlarla kızına daha uygun bir kimlik bulabilmek için Selanik'in altını üstüne getiriyordu. Zira Eleni'nin kimliğiyle yola çıkmanın tehlikeli olacağı konusunda herkes hemfikirdi. Sadece olası bir baskın için iş görebilirdi o kimlik. Hasan da dükkanı elinden alınıp Mudanya'dan gelen bir mübadile devredildiği için işe gidemiyordu. Yavaş yavaş alışverişleri Niko üstlenmeye başladı. Artık Abdullah Efendi'nin ailesi kendisini misafir, Niko ise ev sahibi gibi hissetmeye başlamıştı. Kadınların kafası ise hala karışıktı. Çıkan her işe birlikte sarılıyor, sanki ömür boyu birlikte bir aile olarak yaşayacakmış gibi sofraya gelen her şeyi paylaşıyorlardı. Niko bir akşam onlara yavaş yavaş kendilerine yolluk yapmalarını öğütleyince, Abdullah Efendi bulup buluşturduğu birkaç kutu helva, peynir, zeytin gibi erzakı bir köşeye istiflemeye başladı. Emine Hanım ile Filipya da gelen unlardan bir çuvalına yolluk diye dokunmayıp kenara sakladı. Böylece ne zaman başlayacağı belli olmayan yolculuk için yavaş yavaş hazırlanmaya koyuldular. Ayrım sonu, sayfa 271.